Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Ayrım 1. Muson Yağmurları, Wilbur Smith. Altın Kitaplar Yayın Evi, 1. Basım Haziran 2000. Orijinal adı Monsoon, Türkçesi Meral Gaspıralı. Bu kitap 704 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 15 Ekim 2008. Okuyan Levent Filyoz. Arka Kapak. Denizcilikleriyle ünlenmiş Courtney sülalesi bu kez her türlü maceranın, gerilimin ve heyecanın yaşandığı bir serüvene atılır. Baba Francis Courtney ve üç oğul Tom, Guy ve Dorian uzak diyarlarda farklı kültür ve geleneklerin yoğurduğu insanlarla karşılaşırlar. Asıl yolculuk nedenleri olan El Auf adlı korsanı ele geçirme planları gerçekleşirse de bu kazanç bir babanın ölümüne ve bir oğulun da kaçırılmasına yol açar. Çığırından çıkan olaylar her kardeşi dünyanın uzak köşelerinde sürükler. Babasının yerine geçen Tom'un artık tek amacı pek çok kayba neden olmuş bu yolculukta kardeşi Dorian'ı kurtarmak ve kazançlı bir ticaret yapabilmektir. Her anı heyecan ve macerayla dolu olan Muson Yağmurları sizi hiç görmediğiniz ve hayal dahi edemeyeceğiniz diyarlara götürecek. Bu kitabı sevgisi yıllar boyu hayatıma yön vermiş, sadık ve sürekli muson rüzgarı olan karım Daniel Antoinette'e ithaf ediyorum. Üç erkek çocuk küçük kilizenin gerisindeki dere yatağından yukarı doğru geldikleri için büyük evle ahırlardan görülemiyorlardı. Oğlanların büyüğü olan Tom her zamanki gibi önde, en küçük erkek kardeşi ise hemen arkasındaydı. Tom derenin köyün yukarısında ilk kıvrımını yaptığı yerde duraklayınca küçük kardeş yine tartışmaya başladı. ''Niçin ben hep kedi olmak zorundayım? Niçin ben de eğlenceye katılamıyorum Tom?'' Tom komutanlara yakışır bir otoriteyle ''Sen en küçüğümüz olduğun için'' dedi. Bir yandan da vadinin aşağısındaki küçük köyü gözlüyordu. Demirhaneden dumanlar yükseliyor, dul bayan Evans'ın kulübesinin arkasındaysa çamaşırlar doğudan esen rüzgarda dalgalanıyordu. Ortalıkta bir tek insan yoktu. Hasat zamanı olduğu için günün bu saatinde babasının adamlarının çoğu tarlalarda çalışıyordu. Erkeklerin yanında çalışmayan kadınlarsa büyük evde görevlerinin başındaydı. Tom olacakların beklentisiyle sırıttı. Kimse bizi fark etmedi. Kimse babalarına haber uçuramayacaktı. Bu haksızlık, Dorian kolay vazgeçecek gibi değildi. Alnına dökülen bakır sarısı bukleleri ona öfkeli bir ikon görünümü veriyordu. Hiçbir şey yapmama izin vermiyorsun diye sızlandı. Tom hızla ona doğru döndü. Geçen hafta Şahin'i uçurman için sana kim izin verdi? Dün tüfeğini ateşlemene kim izin verdi? Ben, yelkenlinin dümenini sana kim verdi? Evet ama... Aması maması yok. Tom kaşlarını çatmıştı. Bu takımın kaptanı kim? Sensin Tom. Abinin yeşil bakışlarına karşı koyamayan Dorian başını eğdi. Ama yine de demekten de kendini alamadı. İstersen Tom'la birlikte benim yerime sen gidebilirsin. Guy ilk kez konuşuyordu. Kedi ben olacağım. Tom küçük ikizine dönüp bakarken Dorian sahi mi Guy diyerek atıldı. Gülümsediği zaman bulutların arasından sıyrılan bir güneş gibi bütün güzelliği gözler önüne seriliyordu. Tom hayır olmaz diye kardeşinin sözünü kesti. Dory daha bir bebek, bizimle gelemez. Damın üstünde kedi gibi bekleyecek. Dorian, ben bebek değilim diye öfkeyle itiraz etti. Artık 11 yaşındayım. Tom, bebek değilsen bize kıllarını göster diye çocuğa meydan okudu. Kendi kılları çıktığından beri bunlar Tom için erişkinliğin bir ölçüsü olmuştu. Dorian onu duymazdan geldi. Ağabeyinin gür kıllarıyla kıyaslayabileceği soluk kızıl renkte ayva tüyleri bile yoktu. Başka bir yaklaşım denedi. Ben sadece seyredeceğim. Evet, damdan etrafı seyredeceksin. Tom tartışmayı kısa kesti. Haydi gelin, geç kalacağız. Vadinin dik yamacından aşağı kaymaya başladı. Kardeşleri de onu izledi. Dorian kim gelir ki diye ısrar etti. Herkesin işi başından aşkın. Aslında onlara bizim bile yardım etmemiz gerekirdi. Tom arkasına bakmadan ''Kara Billy gelebilir'' dedi. Bu ad Dorian'ı bile susturdu. Kara Billy, Courtney oğullarının en büyüğüydü. Annesi Sir Hal Courtney'in Afrika'ya yaptığı ilk yolculuktan beraberinde getirdiği bir Habeş prensesiydi. gizemli ana karadan prenses bir eşten başka Hollandalılarla putperestlerden yağmaladığı bir gemi dolusu hazine getiren Sir Hal, bu muazzam servetle arazilerini ikiye katlamıştı. Böylece ailesini Devon eyaletinin en zenginler arasına katmış, bu açıdan Greenville'lere bile rakip olmuştu. Kendisinden küçük üvey kardeşlerinin Kara Billy dedikleri William Courtney, 24 yaşına merdiven dayamıştı ve ikizlerden 7 yaş büyüktü. Zeki ve acımasız bir gençti. Kara bir kurdu hatırlatan bir yakışıklılığı vardı. Küçük kardeşleri ondan korkuyor ve haklı olarak nefret ediyorlardı. Üvey ağabeyinin adının çağrıştırdığı tehdit Dorian'ı titretti. Böylece son birkaç yüz metreyi konuşmadan tırmandılar. Sonunda dereyi arkalarında bırakarak yamacın kenarına yaklaştıklarında kırmızı doğanın dişisinin geçen ilkbahar yuva yaptığı büyük meşe ağacının altında kısa bir mola verdiler. Tom soluklanmak için ağacın dibine çöktü. Rüzgar kesilmezse sabaha yelkenle çıkarız diye müjdeledi ve kepini çıkararak alnındaki terleri ceketinin koluyla sildi. Kepine iliştirilmiş yaban ördeği tüyü kendi şahininin öldürdüğü ilk kuşa aitti. Etrafına bakındı. Manzara bulundukları noktadan bütün Courtney arazilerini içeriyordu. 15 bin dönümlük alanda tepeler, derin vadiler, orman, mera ve buğday tarlaları kıyıdaki yarlara kadar uzanıyor, tüm arazi neredeyse limanda birleşiyordu. Her şey Tom'a o kadar tanıdık geliyordu ki üzerinde durmadı bile. Gidip tehlike olup olmadığına bakayım diyerek ayağa kalktı. Küçük kilisenin etrafını çeviren taş duvara iki büklüm yanaştı, sonra başını kaldırarak baktı. Küçük kilise şövalyelik payesini Kraliçe 1. Elizabeth devrinde kazanan büyük dedesi Sir Charles tarafından yaptırılmıştı. Sir Charles, Kraliçe'nin kaptanlarından biri olarak İspanya Kralı Felipe'nin donanmasına karşı savaşarak büyük yararlılıklar göstermişti. 100 yıl önce küçük kiliseyi Calais'deki deniz çarpışmasının anısına yaptırmıştı. Şövalyeliğini kazandığı çarpışmada İspanyol kalyonlarının birçoğu alevler içinde kıyıya vurmuş, kalanları da Kor Amiral Drake'in Tanrı'nın rüzgarları diye adlandırdığı fırtınaların etkisiyle dört bir yana dağılmıştı. Küçük kilise gri renkli taştan sekizgen biçimli güzel bir binaydı. Yüksek kulesi havanın açık olduğu günlerde neredeyse 25 kilometre uzaktaki Plymouth'tan bile görülebiliyordu. Tom duvarın üzerinden kolaylıkla atladı ve elma ağaçlarının arasından rahibin giyinme odasının demir çivilerle süslü kapısına kadar süründü. Kapıyı araladı ve içeriye kulak verdi. Yoğun bir sessizlik ortalığa hakimdi. Delikanlı içeri süründü ve sahana açılan kapıya yaklaştı. İçeri baktığı sırada renkli camlı yüksek pencerelerden dolan güneş ışığı içerisini bir gökkuşağı gibi aydınlatıyordu. Altarın yukarısındaki pencerenin renkli cam mozaiği İngiliz donanmasının İspanyollarla çarpışmasını ve İspanyol kalyonları cayır cayır yanarken Tanrı'nın bulutların arasından onaylar gibi aşağıya bakışını betimliyordu. Ana kapının yukarısındaki pencereler ise Tom'un babası tarafından eklenmişti. Yenilgiye uğratılan düşman bu kez Hollandalılarla ve İslam ordularıydı. Sir Hal ise elinde kılıcı yanında daha beş prensesiyle çarpışmanın yukarısında duruyordu. Her ikisinin de üzerinde zırh vardı. Kalkanların üstünde de St. George ve kutsal kase haçı dikkati çekiyordu. Sahan bugün boştu. Gelecek cumartesi yapılacak olan Kara Billy'nin düğününün hazırlıklarına henüz başlanmamıştı. Tom giyinme odasının kapısına döndü ve başını dışarı uzattı. İki parmağını ağzına sokarak tiz bir ıslık salıverdi. İki kardeşi aynı anda dış duvara tırmanarak yanına koştular. Tom hemen çan kulesine çık Dory diye emretti. Kızıl saçlı çocuk itiraz edecek olduysa da ağabeyinin kendisine doğru bir adım atmasıyla somurtarak merdivene koştu. Guy titreyen bir sesle kız gelmiş mi diye sordu. Henüz değil, vakit daha erken. Tom mahzene inen karanlık taş merdivene yürüdü. Aşağıya inince kınıyla birlikte kuşağına asılı hançerin yanındaki deri keseyi araladı. Ve o sabah babasının çalışma odasından yürüttüğü ağır demir anahtarı çıkardı. Bununla demir parmaklıklı kapının kilidini açtı. Atalarının taş lahitlerinin içinde yattıkları mahzene girerken hiç tereddüt etmedi. Guy onu izlerken aynı güveni duymuyordu. Ölülerin varlığı daima huzurunu kaçırırdı. Mahzenin ağzında bir an durakladı. Zemin hizasındaki pencerelerden içeriye ürkütücü bir ışık sızıyordu. Zaten tek aydınlatma da buydu. Mahzenin daire biçimindeki duvarlarının çevresinde taş ve mermer lahitler diziliydi. 16 tane olan mezarlar büyük baba Charles'dan beri bütün Courtney'ler ve karılarına aitti. Guy babasının 3 ölü karısının oluşturduğu çizginin ortasında annesinin bulunduğu mermer tabuta yan gözle baktı. Tabutun kapağına genç kadının bir tasviri oyulmuştu. Guy onun çok güzel olduğunu düşündü. Soluk bir zambağa benzeyen genç bir kadın. Annesini hiç tanımamış, ondan hiç süt emmemişti. Narin kadın ikizleri doğururken çektiği 3 günlük sancıya dayanamamıştı. Gay'ın dünya yüzünde ilk çığlığını atmasından birkaç saat sonra kan kaybından ölmüştü. Oğlanlar bir dizi dadı, sonra da Dorian'ın annesi olan üvey anneleri tarafından büyütülmüşlerdi. Delikanlı mermer tabutun başında yere diz çöktü. Önündeki yazıyı okudu. 2 Mayıs 1673'te bu dünyadan göçen Sir Henry Courtney'in sevgili ikinci eşi ve Thomas ile Gay'ın anneleri Margaret Courtney burada yatıyor. O artık İsa'nın koynunda güvenlikte. Gay gözlerini kapayarak dua etmeye başladı. Tom, o seni duyamaz derken yumuşak bir sesle konuşmuştu. Gay gözleri kapalı bir halde başını kaldırmadan evet duyabilir diye karşılık verdi. Tom tabut dizisinin bir ucundan ötekine doğru yürümeye başladı. Dorian'ın annesi yani babasının sonuncu eşi kendi annesinin sağında yatıyordu. Daha 3 yıl önce içinde bulunduğu yelkenli körfezin ağzında alabora olmuş, kadıncağız akıntıyla açık denize sürüklenmişti. Kocası onu kurtarmaya çalışırken çok güçlü olan akıntı ikisini de 8 kilometre açıktaki bir koya sürüklemişti. Ne var ki Elizabeth oraya vardıklarında çoktan boğulmuş, kocası da ölümden dönmüştü. Tom gözlerinin dolmaya başladığını hissetti. Çünkü Elizabeth'e hiç tanımadığı annesine karşı duyamadığı bir sevgiyle bağlanmıştı. Gay bu çocukça hassasiyetini görmeden öksürüp elinin tersiyle gözlerini sildi. Hal sırf yetim ikizlerine bir anne sağlamak için Elizabeth'le evlenmişse de hepsi çok geçmeden onu sevmeye başlamışlardı. Tıpkı Dorian'ı da doğar doğmaz sevmeleri gibi. Ama Karabili onlarla aynı hisleri paylaşmıyordu. William Courtney babasından başka hiç kimseyi sevmiyor ve ona karşı vahşice bir kıskançlık duyuyordu. Elizabeth küçük çocukları onun kininden ve ışmından korumaya çalışmış ama deniz sonunda genç kadını onların arasından koparıp almıştı. Artık küçük Courtney'ler savunmasızdı. Tom, bizi hiçbir zaman terk etmemeliydin diye fısıldadı. Sonra da çekinerek Gay'a baktı. Ama dualarıyla meşgul olan ikizi onu duymamıştı. Tom da böylece asıl annesinin öbür yanındaki tabutun başına yürüdü. Bu tabuttaki kadın Karabili'nin annesi olan Habeş Prensesi Judith'ti. Tabutun kapağındaki tasvirde oğluna miras bıraktığı bir atmacanın haşin yüz çizgilerine sahip güzel bir kadın betimlenmişti. Putperestlere karşı bir orduya kumanda etmiş birine yaraşır biçimde yarım zırhlıydı. Belinde bir kılıç asılıydı. Göğsünde ise bir kalkanla miğfer duruyordu. Kalkana Kopt haçı, İsa'nın Vatikan'dan da daha eski olan simgesi işlenmişti. Başı açıktı, gür saçları ise kıvır kıvır bir taç görünümündeydi. Üvey annesinin tasvirine bakan Tom bu kadının oğluna duyduğu nefretten kalbinin sıkıştığını hissetti. ''O at, sen daha piçini doğurma fırsatını bulamadan üstünden atmalıydı seni.'' diye omurdandı. Bu kez yüksek sesle konuşmuştu. Gay ayağa kalkıp ikisinin yanına geldi. ''Ölüler hakkında böyle konuşmak uğursuzluk getirir.'' Tom omuzlarını silkti. ''Artık ondan bana bir kötülük gelemez.'' Gay onu kolundan tutarak sıradaki sonuncu lahidin başına götürdü. İçinin boş olduğunu ikisi de biliyordu. Kapak henüz kapatılıp mühürlenmemişti. Gay yazıtı yüksek sesle okudu. Sir Francis Courtney, 6 Ocak 1616'da Devon eyaletinde doğdu. Jartier ve Saint George ve Kutsal Kase tarikatı nişanlarına sahip. Denizci ve kaptan, kâşif ve savaşçı. Henry'nin babası olan yiğit centilmen, Ümit Burnu'nun alçak Hollandalı göçmenleri tarafından haksız yere korsanlıkla suçlanarak onlar tarafından 15 Temmuz 1668'de vahşice idam edilmiştir. Naaşı uzak ve vahşi Afrika topraklarında kaldıysa da anısı oğlu Henry Courtney'nin kalbinde ve onun kumandasında Hint Okyanusu'na seyahat eden bütün cesur ve sadık denizcilerin kalplerinde sonsuza dek yaşayacaktır. Tom, babam niçin buraya boş bir tabut koydurttu sanki diye mırıldandı. Gay bunun yanıtını verdi. Sanırım günün birinde büyük babamın kemiklerini buraya getirmeyi planlıyor. Tom kardeşine öfkeli bir bakış fırlattı. Bunu kendisi mi sana söyledi? Babasının Gay'a ikizlerin büyüğü olarak kendisinin bilmediği bir şeyi söylemiş olmasına sinirlenmişti. Bütün çocuklar babalarını taparcasına seviyorlardı. Gay hayır o söylemedi diye itiraf etti. Hemen arkasından ekledi. Ama onun yerinde olsam babam için bunu yapardım. Bu konuyu olan ilgisi azaldığından Tom mahzenin ortasındaki boş alana yürüdü. Zemine farklı renklerde granit ve mermerlerle garip bir dairesel şekil işlenmişti. Dairenin 4 köşesine pirinç 4 kazan oturtulmuştu. St. George ve Kutsal Kase tarikatı yaz ekinoksunun dolunayında bir araya geldikleri vakit bunlar eski ateş ve toprak, hava ve su elementlerini simgeleyeceklerdi. Sir Henry Courtney kendisinden önce babasıyla dedesinin de oldukları gibi tarikatın Notonie şövalyelerindendi. Mahzenin kubbeli tavanının orta yerinde göğe açılan bir havalandırma deliği vardı. Bina o kadar zekice planlanmıştı ki dolunayın ışınları bu delikten taş zeminde Tolman'ın ayaklarının altındaki şeklin üzerine vuracaktı. Bu noktada tarikatın şifreli lejandı olan In Arcadia Habito siyah mermerle işlenmişti. Bu armanın derin anlamını delikanlıların ikisi de henüz öğrenmemişlerdi. Tom siyah renkli gotik harflerin üstüne gelip durdu, elini kalbine koydu ve günün birinde tarikata kabul edildiği zaman okuyacağı duayı seslendirdi. Bu şeylere inanıyorum ve onları hayatın pahasına savunacağım. Teslis'te yalnız bir tek tanrı olduğuna inanıyorum, baba oğul ve kutsal ruh. Guy yavaşça amin diye seslendi. İkisi de tarikatın kurallarını içeren kitabı sıkı sıkı çalışmışlardı ve yüz yanıtı ezbere biliyorlardı. İngiltere Kilisesi'nin inanç birliğine dünyadaki temsilcisi İngiltere, İskoçya, Fransa ve İrlanda Kralı ve dinin savunucusu 3. William'ın kutsal hakkına inanıyorum. Guy amin diye yineledi. Bir gün ikisi de o ünlü tarikata katılmaya, dolunayın ışığında durup bu andı içmeye davet edileceklerdi. İngiltere Kilisesi'ni savunacağım. Hükümdarım 3. William'ın düşmanlarına karşı geleceğim. Tom çocukluk tonunu tümüyle kaybetmiş, gür bir sesle devam ediyordu. Başının yukarısında damdaki delikten hafif bir ıslık kulağına gelince birden sesini kesti. Guy Dory bu diye fısıldadı, biri geliyor. İkisi de kıpırdamadan duruyor, tehlike işareti olacak tiz ıslığın ötmesini bekliyorlardı. Ama başka bir uyarı olmadı. O geliyor, Tom kardeşine sırıttı. Kızın sonradan vazgeçmesinden korkmuştum. Ama Guy kardeşinin sevincini paylaşmıyordu. Sinirli bir hareketle ensesini kaşıdı. Tom, bu işi çoşuma gitmiyor. Pes sana Guy Courtney, abi ona güldü. O işin ne müthiş bir şey olduğunu deneyene kadar anlayamazsın ki. Bir kumaş hışırtısı sonra da merdivende hafif ayak sesleri duyuldu. Hemen arkasından da bir kız mahzene daldı. Hızlı soluklar alıp veriyordu. Tepeyi koşar adımlarla tırmandığı için yanakları al al olmuştu. Tom sordu, evden çıktığını bir gören oldu mu Mary? Kız hayır gibilerden başını salladı. Bir kişi bile görmedi Bay Tom. Hepsi çorbanın başına çöreklenmişlerdi. Kız kulağa hoş gelen yerel taşra ağzıyla konuşuyordu. Dolgun vücudu, iri göğüsleri ve kalçaları vardı. İkizlerden yaşça büyüktü. Herhalde 15'inden çok 20 yaşına yakındı. Cildi ünlü Devon kreması gibi yumuşak ve pürüzsüzdü. Güzel yüzü karmakarışık siyah buklelerle çevriliydi. Dudakları pembe, yumuşak ve ıslaktı. Kurnazca bakan gözleri çekikçeydi. Tom ısrar etti. Bay Billy'nin seni görmediğine emin misin Mary? Kız buklelerini hoplatan bir hareketle başını salladı. Eminim. Gelmeden önce kütüphaneye bir göz attım. Her zamanki gibi kitaplara dalmıştı. Küçük ellerini kalçalarına dayadı. Elleri bulaşık yıkamaktan kızarmış ve sertleşmişti. Ama incecik belini çember gibi sarabiliyordu. İkizlerin kızın hareketlerini izleyen gözleri vücudunun üstünde yoğunlaştı. Kızın kabarık iç etekleri ve eski püskü etekliği tombul baldırlarının yarısına kadar iniyordu. Ayakları çıplak ve kirli olmasına karşın ayak bilekleri inceydi. Kız delikanlıların gözlerindeki bakışı görerek bunun kendisine duyurduğu güçle gülümsedi. Bir elini kaldırarak yeleğinin önünü kapatan şeridi kurcalamaya başladı. İki çift göz ellerinin hareketini izliyordu. Kız göğüslerini doğrultunca şeritle gerildikçe gerildi. ''Bana o iş için 6 pence verecektin, söz verdin.'' diye Tom'u hatırlattı. Tom kasıldı. ''Evet söz verdim Mary. İkimiz, Guy ile benim için 6 pence.'' Ne var ki kız başını arkaya atarak delikanlıya pembe dilini çıkardı. ''Çok kurnazsın Bay Tom. Adam başına 6 pence'li, ikiniz için 1 shilling.'' ''Atma Mary.'' Tom belindeki keseden gümüş bir para çıkardı. Bunu havaya fırlattı. Pırıl pırıl para avucuna düşünce onu yakından görmesi için Mary'e uzattı. ''İşte bak, yalnız senin olacak. Bütün bir gümüş 6 pence.'' Kız yine başını salladı ve fiyongu çözmeye girişti. Yeleğinin önü 1 santim kadar aralanırken ''1 shilling.'' diye yineledi. Oğlanların ikisi de bir anda ortaya çıkan ve yukarısındaki güneş yanığı omuzlarla çarpıcı bir çelişki oluşturan bembeyaz tene baka kalmışlardı. ''Ya 1 shilling ya da hiçbir şey.'' Kız sözüm ona kayıtsızlıkla omuzlarını silkti. Tombul bir göğüsün şişkinliği yarı yerine kadar dışarı taştı ve yalnız ucu gizli kaldı. Bu arada meme başının yakut renkli çevresi bluzunun taraz taraz kenarından sırıtıyordu. Oğlanların ikisinin de nutku tutulmuştu. ''Kız yoksa dilini kedi mi yuttu?'' diye arsız bir tavırla sordu. ''Anlaşılan burada bana iş yok.'' Eteklerinin altında poposunu kıvıra kıvıra merdivene yöneldi. Tom ''Bekle'' diye boğuk bir sesle bağırdı. ''Öyleyse 1 shilling olsun güzelim.'' ''Önce parayı göster Bay Tom.'' Delikanlı kesesini telaş içinde karıştırırken kız çilli omzun üzerinden arkaya bakıyordu. İşte al Mary. Delikanlı parayı uzatınca Mary tıpkı Plymouth Dock'larındaki sürtükler gibi kalçalarını kıvıra kıvıra ona yaklaştı. Parayı Tom'un elinden kaparak "Beni güzel buluyor musun Bay Tom?" diye sordu. "Sen bütün İngiltere'nin en güzel kızısın." Tom sözlerinde samimiydi. Şimdi yeleğin dışına taşmış olan Tom Bull yuvarlak memeye elini uzattı. Fakat Mary kıkırdayarak onun eline şaka yollu bir tokat attı. "Ya Bay Guy?" Mary Tom'un arkasında duran Guy'a baktı. "Onun için ilk mi olacak? Bu işi daha önce hiç yapmadın değil mi Bay Guy?" Guy gürültüyle yutkundu ama konuşamadı. Önüne baktı, kıpkırmızı olmuştu. Tom "Evet, onun için ilk olacak" diye doğruladı. "Önce onunla ol, ben beklerim." Mary Guy'a yaklaşarak elini tuttu. "Korkma, tamam mı?" Çekik gözleriyle delikanlıya gülümsedi. "Canını yakmam Bay Guy" diyerek delikanlıyı mahzenin uzak ucuna doğru çekmeye başladı. Kendisine yapışan kızın kokusu Guy'ın burnuna doluyordu. Belli ki bir ayı aşkın süredir yıkanmamıştı ve çalıştığı mutfakların keskin kokusunu yayıyor, domuz yağı, odun ateşi, ter ve kaynamakta olan istakoz kokuyordu. Guy'ın midesi bulanmıştı. "Hayır" diye geveleyerek kendini kızın elinden kurtardı. "İstemiyorum, yapamam." Ağlamak üzereydi. "İlk sen yap Tom." "Onu senin için çağırdım. Bir kere denedikten sonra o iş için deli olacaksın. Bana güvenebilirsin." "Lütfen Tom, beni zorlama." Guy'ın sesi titriyordu. Çaresizlik içinde arkasındaki merdivene baktı. "Ben eve dönmek istiyorum. Babam her şeyi öğrenecek." "Ona şilinimizi verdim bile." Tom kardeşini yola getirmeye çalışıyordu. "Parayı ziyan edeceksin." Mary yine delikanlının elini yakaladı. "Haydi gel tatlım. Ne zamandır gözüm sendeydi. Yemin ederim. Çok yakışıklı bir gençsin." "Önce Tom olsun." Guy iyiden iyiye paniğe kapılmıştı. "Peki öyleyse." Mary Tom'un yanına yürüdü. "Bırak Bay Tom sana yol göstersin. Artık o işi gözü kapalı yapabilir. Kaç kere yaptı." Tom'un kolunu yakalayarak delikanlıyı kale kahramanı Sir Charles'a ait olan ilk tabutun yanına sürükledi ve buna arkasını dayadı. Delikanlının yüzüne karşı kıkırdayarak "Hem yalnız benimle de değil" dedi. "Yalan söylemiyorlarsa Mabel'le de Jill'le de duyduğum kadarıyla köydeki kızların yarısıyla da. Yaman bir boğaymışsın sen Bay Tom." Böyle derken parmak uçlarının üstüne dikilmiş ve ağzını Tom'un ağzına yapıştırmıştı. Tom onu taş tabutun üstüne itti. Gözlerini Guy'ın bulunduğu yöne yuvarlayarak ikisine bir şey söylemeye çalışıyordu. Ne çare ki kızın ıslak ve yumuşak dudakları ağzının derinlerine ittiği bir kedininki kadar uzun dili onu engelliyordu. Delikanlı sonunda yüzünü kurtararak soluk almaya çalıştı. Çenesi kızın tükürüğüyle ıslanmış ve parlamış olduğu halde Guy'a sırıttı. "Şimdi de sana 100 yıl bile yaşasan bir eşini göremeyeceğin en tatlı şeyi göstereceğim." Mary hala taştan tabuta yaslanmış vaziyette duruyordu. Tom eğildi ve kızın etekliğini tutan ipi deneyimli parmaklarıyla gevşetti. Giysi aşağı kayıp ayak bileklerine dolandı. Etekliğin altına bir şey giymemişti. Vücudu pürüzsüz ve beyazdı. En iyi cins bal mumundan yontulmuş gibiydi. İkisi de kızın vücuduna baka kalmışlardı. İkizler adeta büyülenmişlerdi ve kendi kendisiyle nasıl gururlandığı ise Mary'nin yüzünden belliydi. Yalnızca Tom'un kesik soluklarının bozduğu upuzun bir sessizlikten sonra Mary, bluzunu her iki eliyle başının üzerinden sıyırdı ve arkasındaki tabut kapağının üstüne düşürdü. Başını çevirip Guy'ın yüzüne baktı. "Bunları istemiyor musun?" diyerek Tom Bull beyaz göğüslerinden birini avuçladı. "Hayır mı?" diye delikanlıyı alaya aldı. Guy'ın heyecandan dili tutulmuştu. Mary bundan sonra parmaklarını kaymaktan farksız vücudun üstünde yavaşça aşağı kaydırdı ve göbeğinden aşağıya indirdi. Etekliğini ayağının ucuyla öteye savurduktan sonra bakışını Guy'dan ayırmadan bacaklarını iki yana açtı. "Bunun gibisini şimdiye dek görmedin değil mi Guy?" diye bağırarak vücudunu okşamaya başladı. Guy boğuk bir ses çıkarınca kız bir zafer kahkahası attı. "Artık çok geç Bay Guy!" diye ona meydan okudu. "Fırsatı kaçırdın, şimdi sıranı beklemek zorundasın." Tom o zamana kadar pantolonunu aşağı indirmişti. Mary ellerini onun omuzlarına dayadı ve kendini hemen yukarı çekerek kollarını erkeğin boynuna, bacaklarını da erkeğin beline doladı. Ucuz cam boncuklardan yapılmış kolyesinin bu arada ipi koptu ve parlak boncuklar vücutlarının arasından aşağı yuvarlanarak taşların üstüne saçıldı. Ama ikisi de bunu fark etmemiş görünüyordu. Guy ikizinin kızı dedelerinin lahitinin taş kapağının üstüne adeta mıhlamasını ve kıpkırmızı bir yüzle homurdanarak üstünde gidip gelmesini, kızın da aynı hareketleri tekrarlamasını yarı dehşet yarı kendinden geçmiş bir şekilde seyrediyordu. Mary miyavlar gibi küçük sesler çıkarmaya başlamıştı. Sesler giderek yükseldi ve ciyaklamaya dönüştü. Guy başını öbür tarafa çevirmek istiyordu ama yapamadı. İkizinin birden başını arkaya atarak ağzını ardına kadar açmasını ve korkunç bir feryat salıvermesini büyülenmiş gibi izledi. Guy onu öldürdü diye düşündü. Sonra birden aklına geldi. Babama ne söyleyeceğiz şimdi? Tom'un yüzü pancar gibi ve terden pırıl pırıldı. Tom, iyi misin? Bu sözler elinde olmayarak ağzından kaçmıştı Gayın. Tom döndü ve ağzını çarpıtarak kardeşine sırıttı. Kendimi hiç bundan daha iyi hissetmemiştim. Böyle diyerek Mary'yi yere bıraktı ve bir iki adım uzaklaştı. Kardeşine şimdi sıra sende diye soludu. Haydi 6 pence'in karşılığını al delikanlı. Mary de soluk soluğaydı ama gülmeyi başardı. Bana 1 dakika izin ver de kendime geleyim. Bundan sonra sana yaşatacaklarımı kolay kolay unutamayacaksın Bay Guy. Tam o sırada hava deliğinden aşağıya doğru tiz bir ıslık duyuldu. Guy panik halinde arkaya sıçradı ama aynı zamanda ferahlamıştı. Uyarının aceleliği şüphe götürmüyordu. Bu Dory diye vardı, gelen var. Tom pantolonunu yukarı çekerken önce bir ayağını sonra ötekinin üstünde sıçradı. Kıza sen kaç Mary diye çıkıştı. Mary yere çökmüş boncukları toplamaya çalışıyordu. Tom bırak onları dediyse de kız onu duymamış gibi davrandı. Çıplak poposunun tabutun kenarına bastırılmış yerleri pembe pembe olmuştu. Tom kızın beyaz tenin üstünde neredeyse dedesinin yazıtını okur gibi olunca gülmemek için kendini güç tuttu. Ama gülecek yerde Guy'ı omuzlarından kavradı. Haydi gelen babam olabilir. Bu olasılık onları adeta kanatlandırdı ve birbirlerini ite kaka yukarı koştular. Giyinme odasının kapısından dışarı fırlarlarken duvarı kaplayan sarmaşıkların arasında gizlenmiş olan Dorian'ı onları bekler buldular. Tom gelen kim Dory diye soludu. Dorian Karabili diye cıyakladı. Az önce sultanın üstünde ahırdan çıktı, 1 dakikaya kalmaz burada olur. Tom babasının Lostromos'u koca Daniel'den öğrendiği en kaba küfrünü savurdu. Bizi burada yakalamamalı dedi, kaçalım. Üçü birden taş duvara doğru yarıştılar. Tom Dorian'ı duvarın üzerinden aşırdı, sonra o ve Guy da atlayarak otların üstüne serildiler. İkiniz de susun. Tom heyecanla kahkaha atıyordu. Dorian ne oldu kuzum diye ince bir sesle sordu. Mary'nin içeri girdiğini gördüm. Onunla yaptın mı Guy? O dediğinin ne olduğunu bilmiyorsun bile. Guy kardeşinin sorusunu atlatmaya çalışıyordu. Dorian pekala biliyorum derken kızarmıştı. Koçları yaparken gördüm. Köpekleri ve horozları, boğa herkülü de şöyle. Çocuk 4 ayak üstünde hayvanların çiftleşmesinin gerçekten dehşet verici bir taklidini yaptı. Dilini ağzının köşesinden dışarı sarkıtmıştı. Gözlerini ürkütücü şekilde yuvarlıyordu. Mary'e yaptığın böyle miydi Guy? Guy kıpkırmızı oldu. Kes şunu Dorian Courtney, duyuyor musun beni? Fakat Tom neşeli bir gülüşle Dorian'ın yüzünü otların üstüne bastırdı. Seni küçük maymun seni, kılların uzamış olmasa da bu işi Guy'dan daha iyi becerebileceğine eminim. Dorian yalvardı. Bir dahaki sefere denememe izin verecek misin Tom? Tom bu işi becerebileceğin zaman izin veririm diyerek kardeşinin kalkmasına yardım etti. Ancak tam o sırada yamacı tırmanan nal seslerini duydular. Tom bir yandan kıkırdarken susun diye kardeşlerini uyardı. Duvarın arkasına büzülerek soluklarına ve neşelerine hakim olmaya çalıştılar. Atlının küçük kilisenin ana kapısının önündeki çakıllı alana varınca dizginleri çekerek atını durdurduğunu duydular. Tom sakın kalkmayın diye kardeşlerini uyardı. Ama kendisi tüylü kepini çıkardı ve başını dikkatle kaldırarak duvarın tepesinden ileriye baktı. William Courtney Sultan'ın üstündeydi. Harika bir binicydi. Bu sanatı belki de Afrikalı kökeninden gelen bir içgüdünün etkisiyle doğal şekilde kavramıştı. İnce yapılı ve uzun boyluydu. Her zamanki gibi siyahlar giymişti. Üvey kardeşlerinin ona Karabili yakıştırmasını yapmalarının nedeni teniyle saçlarının tonu kadar giysilerinde de bu rengi tercih etmesiydi. Bugün başı açıktı ama genellikle ot riş tüyleriyle süslü geniş kenarlı bir siyah şapka giyerdi. Çizmeleri siyahtı, eyeri ve dizginleri de öyle. Sultan da soluk güneş ışığında ışıl ışıl parlayan siyah bir aygırdı. Gerek at gerekse binicisi göz kamaştırıcıydı. Belli ki yaklaşan düğünün hazırlıklarını denetlemek için küçük kiliseye gelmişti. Nikahın gelinin evindeki küçük kilise yerine burada kıyılması gerekiyordu. Düğünü başka önemli törenler izleyeceği için bu kaçınılmazdı. Söz konusu törenler ancak Notonia şövalyelerinin küçük kilisesinde olabilirdi. William Courtney küçük kilisenin ön kapısında durdu ve içerisini görmek için eğildi. Sonra doğrularak atını binanın yan duvarındaki giyinme odasının kapısına sürdü. Etrafını dikkatle gözden geçirdi ve bakışı bu arada Tom'un üstünde durdu. Çocuk taş kesildi. Kendisiyle kardeşlerinin derenin ağzında olup Simonlu adamlarının son balığı ağlarını çekmelerine yardımcı olmaları gerekiyordu. William'ın hasat için tuttuğu gezgin işçilerin hepsi son balığıyla besleniyorlardı. Balık ucuz ve boldu ama adamlar bu tek düze menüyü de reddediyorlardı. 1. ayrımın sonu, sayfa 18.